Ayrım 4.
Bizim devletimizi tesis eden Ertuğrul ve Osmanoğulları Turan'dan, Horasan'dan, Altun Dağı'ndan kalkarak Anadolu'ya gitmişler. Anadolu'da ne kadar Türk varsa Selçuklu ve başkalarını hepsini kılıç kuvvetiyle birleştirmişler. Sonra Avrupa'ya geçmişler. Orada Rum, Arnavut, Bulgar, Sırp gibi milletleri esir etmişler, memleketlerini almışlar. Daha sonra çok kuvvetlenince Suriye ve Arabistan'ı alarak oralarda intizamsızlık felaketlerine nihayet vermişler. Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş. Hani bir bardak limonatanın içine fazla su koyup çoğalttıkça nasıl şekerinin kuvveti azalır ve tadı kaçarsa öyle işte. Eskiden bu milletleri ayrı ayrı oldukça iyi idare etmişler. Sonra Tanzimat işi bozmuş. Ah bu Tanzimat. Bu işte asıl felaketimizin başlangıcıdır. Primo, acayip. Bu Tanzimat ne? Diye sordu. Babası daha mufassal anlatmaya başladı. Türklüğümüzü bütün unuttuğumuz tarih. Bu Tanzimat, Avrupavari kanunların bizim memleketlerimize tatbike başlanmasıdır. Bu yabancı ve munzir kanunlar eski esirlerimiz olan reayaların çok işine yaramış. Çünkü bu kanunlar Avrupa medeniyetinden yani Hristiyanlık ruhundan doğuyordu. Esirlerimizin çoğu da Hristiyan olduklarından hayatlarına biçilmiş kaftan gibi uyuyor, onları terakki ettiriyordu. Biz Türklere gelince dinimiz Müslümanlık olduğundan Hristiyanlıktan çıkan bir müessese mümkün değil bize gelmiyor, aksi tesirler husule getiriyordu. Seneler geçti. Esirlerimiz fikirce, ruhça, medeniyetçe bizi fersah fersah geride bıraktılar. Bizim büyüklerimiz hala gafil ve budalaca müsavat ilan ediyorlardı. Esirlerimizin elinde yeni ve mükemmel bir silah vardı. Bizde ise kırık bir ok. Memleketimizde bütün zenginlik az zaman içinde esirlerimizin, yani o eski ve barışmaz düşmanlarımızın eline geçti. Biz adeta bir bekçi, bir uşak gibi kaldık. Askerlik ve memurluktan başka menbaımız yoktu. Ve sırf düveli ve siyasi bir tabirden başka bir şey olmayan Osmanlı namı altında bütün düşmanlarımızı kardeş sayıyor, en büyük Türkleri, mesela Cengiz ve Hülagü gibi en mümtaz harp dahilerini çocuklarımıza en fena adamlar olarak gösteriyorduk. Ne yeni ve Müslümanlığa muhalif olmayan bir Türk medeniyeti iddia ediyor, ne de Avrupa'dan gelen Hristiyan medeniyetini kabul edebiliyorduk. Felaket gecikmedi. Rumlar donanmamızı Navarin'de dindaşları olan Avrupalılara yaktırdıktan sonra istiklallerini ilan ettiler. Romanya, Sırp, Karadağ, Bulgaristan'da rahat durmuyordu. Ayaklandılar. Asırlarca karış karış kan dökerek aldığımız yerleri bir hamlede kapıştılar. Nihayet elimizde bugünkü Rumeli ile Anadolu kaldı. Rumeli gitmek üzereydi. Şarkın uyanılmaz uykusundan genç Türkler uyanmışlardı. Meşrutiyeti ilan ettiler. İşte 4 senedir hükümeti Osmanlı hakimiyetini tutuyorlar. Yalnız bu genç Türk kuvvetiydi ki en gizli yollardan devletimizin temeline hücum eden, devletimizi yıkmaya çalışan Rumlara, Bulgarlara, Sırplara, Arnavutlara karşı geliyor, onlarla uğraşıyorlardı. Bugün bu kuvvet yıkıldı, yere serildi. Artık Türklüğün düşmanları serbest kaldılar. Rahat rahat çalışacaklar. Mezarlarımızı bir an içinde kazacaklar. Primo'nun gözleri bulanmış, nazarı kaybolmuştu. Babasının yavaş yavaş anlattığı şeyleri dinliyor ve küçük kalbinin rahatsız olduğunu duyuyordu. Demek kendisinin milleti o kadar bedbahtı. Ama yine ümidini kesemiyordu. "Ya ordumuz babacığım, ya ordumuz!" diye haykırdı. Babası başını salladı. Heyhat yavrum, heyhat. Artık o bir efsane. Topla tüfekle muharebe olmaz. ruh ister, maneviyat ister. Artık orduda müşterek bir ruh olmadığı, maneviyatın iflas ettiği anlaşıldı. Türk sabitleri kendi milliyetlerini inkar ediyorlar. Devletimizin en korkunç, en muacciz, en yorulmaz düşmanları olan Arnavutlarla birleşerek Türk kuvvetlerini, yani kendi varlıklarını öldürüyorlar. Pirim o anlamadı. Ama babacığım, Arnavutlar Türklerin kardeşi değil mi? Hayır yavrum. Eski esirlerimiz içinde bizi asla affetmeyen Arnavutlardır. Hatta Yunan hükümetinin istiklaline onlar sebep oldular. Rumların bir hükümet tesis etmelerine kanlarıyla çalışarak Türklerle çarpıştılar. Maziyi bırakalım. Meşrutiyetin ilanından beri 4 sene geçti. Devletin en gaileli zamanını gözeterek fırsatı buldular. 4 defa isyan ettiler. İşte şimdi bir takım Türk zabitleri çingene gibi asıllarını inkar ve reddederek Türk düşmanlarıyla çalışıyorlar. Türk düşmanlarının, yani Rumların, Bulgarların, Sırpların, Arnavutların teşkil ettikleri kuvvete yardımcı oluyorlar. Pirim o hala anlamıyordu. Tuhaf şey, babacığım, bu Türk sabitleri Türk olduklarını bilmiyorlar mı? Bilmiyorlar. Düşmanları kardeş sanıyorlar. Türk'ten başka olan düşman milletlerini, Türk'ü mahvetmeye çalıştığını onların kör gözleri göremiyor. Peki, zabitler öyle. Ya askerlerimiz? Anadolu'lu Türk askerlerimiz? Onlar bir vücuttur. Kafa olmayınca ne yaparlar? Zabitleri Türklerine düşman olduktan sonra, zabitleri kendilerini mahvetmeye çalıştıktan sonra onlar ne yapacaklar? Primo daldı. Bedbaht milletini, kendi varlığına düşman, kendi Türk kuvvetini, Türk hükümetini içinde öldürüp düşman kuvvetine mesnet olan zavallı, idraksiz zabitlerin ne kadar budala ve sersem olmaları icap ettiğini düşünmeye başladı. Bahçede kiraz ağacının üzerindeki serçeler bile diğer kuşlara karışmıyorlar. Bir cins, bir millet olarak geçinmiyorlar mıydı? Bir serçe var mıydı ki kendi kümesini bıraksın da gitsin kargalara, güvercinlere karışsın? Demek kendi milletlerinden, kendi sürülerinden ayrılan, yabancı ve düşman milletlerin kuvvetlerine karışan Türk sabitlerinde şu serçecikler kadar idrak, basiret, asalet yoktu. Ağlamak istiyordu. Türk kuvvetlerini, Türklerin düşman olması onun pek gücüne gitmişti. Göğsünden bir sancı kalktı, boğazına doğru çıktı. Hıçkıracaktı, yutkundu. Babası hala kederini anlatıyor. Artık ordu bir efsanedir diye ilave ediyordu. Türk olmayan Osmanlıların hudut haricindeki kardeşleri, yani Balkan hükümetleri 24 saat içinde bizi mağlup edecekler. Rum elinde bir Türk bırakmayacaklar. Ateş ve kanla boğacaklar. Artık Primo eski neşesini kaybetmişti. Hasta bir şahin gibi hep karanlık köşeler arıyor, düşünüyor, babasının yaklaştığını haber verdiği felaketi bekliyordu. Demek bütün Türkleri Rum elinden kovacaklardı ha? Bu güzel Selanik'i de alacaklar, büyük mektepler düşmanlara kalacak. Evvelki sene Hakan'ın gelip namaz kıldığı Ayasofya Camii yeniden kilise olacaktı. Ah, Beyaz Kule, onun etrafında bahçe yapılacaktı. Artık bu bahçe yapılmayacak, Primo orada oynayamayacaktı. Akşamları büyük bir adam gibi ellerini arkasına bağlayıp gezdiği İttihat Bahçesi, şapkalı düşman zabitleriyle dolacak. Her cuma akşamı dinlediği mızıka onlar için çalacak. Bu lezzetli dondurmaları, limonataları onlar içecekler ve Türkleri püskürttükleri için göğüslerini kabartacaklar ve kim bilir daha nasıl eğleneceklerdi. O vakit bütün bu garsonların ve tramvaycıların, bütün kondoktörlerin, bu terzilerin, bu bakkalların, bütün bu Türk düşmanı Osmanlıların hakaretine nasıl tahammül olunacaktı? Gözlerini kapıyor, asabi bir kabus içinde Selanik'in Türklerin Rumeli'den kovulduktan sonraki manzarasını görür gibi oluyordu. Kalbi hızla atmaya başlıyordu. bu kadar rezil ve sefil olduktan sonra yaşamak mümkün müydü? Ayağa kalkar, yumruğunu sıkar, karşısındaki mevhum bir düşmana söyler gibi. Hayır, hayır alçaklar, alamayacaksınız. 500 sene evvel Bahadır babalarımızın sizi dize getirerek zapt ettiği bu yerleri alamayacaksınız. Bütün Türkler karşınıza çıkacak, vatanlarının her karışını kanlarınızla ıslatacaklar. Şayet onların hepsini öldürüp muvaffak olsanız bile mezardan, bir harabeden başka bir şey bulamayacaksınız diye haykırdı. Günler geçiyor, babasının hüznü daha ziyade artıyordu. Primo, hani baba muharebe olacaktı diye sordu. Halbuki bir şey olmadı. Mutlaka yavrum, mutlaka olacak. Nihayet Primo bir cuma günü gezinirken biraz fazla faaliyet gördü. Kışlanın yanından geçiyordu. Bir askere sordu. Ne o hemşeri bu kalabalık? Bu kara bıyıklı bir jurnal neferiydi. Yakasındaki sarı pirinçten lefacıklarda jurnal yazıyordu. Seferberlik ilan olundu diye cevap verdi. Seferberlik ne demek? Muharebeye hazırlık emri demek. Muharebe mi olacak? Öyle diyorlar. Hangi devletle? Bulgarlarla. Primo içinde tuhaf bir sevinç duydu. Tramvaya atladı, eve geldi. Aşçı Emine Hanım'a muharebe olacağını ve Türklerin nasıl yine yeniden memleketler zapt edeceğini anlatmaya başladı. Fakat bu kadın kendisi gibi sevinmiyordu. Ah, inşallah olmaz diyordu. Primo kızdı. Acayip, bu bir Türk kadını değil miydi? Niçin muharebeyi istemiyordu? Bir Türk kadını, birçok Türk oğullarının yeniden şan ve şöhret kazanmasını, yeniden dünyaya Türklerin kim olduklarını göstermelerini istemez miydi? Sordu. Niçin muharebe istemiyorsun? Ah yavrum, o kadar ümmeti Muhammed'e yazık değil mi? Ne demek? Yine o kadar muhacirlik olacak, çoluk çocuk meydanda kalacak. Primo anlamıyor. Canım Emine Hanım diyordu. Niçin muhacirlik olsun? Bizim ordularımız düşmanın memleketine girecek. Onların şehirlerini zapt edecek. Muhacirlik olacaksa onlar da olacak. İhtiyar kadın başını yukarı kaldırıyordu. Ah yavrum. Biz gavurla muharebe edemeyiz. Primo hiddetleniyordu. Niçin edemeyiz? Bizim topumuz tüfeğimiz yok mu? Ne olursa olsun. Eğer muharebe yine olursa muhacirlik olur. Ne biliyorsun canım? Biliyorum. Evvel-i Şam, ahir-i Şam. Bunu büyük ulema efendilerimiz söylemiş. Ne demek evvel-i Şam, ahir-i Şam? Yani mutlaka bir gün gavur gelecek. İstanbul'dan, Anadolu'dan bizi sürecek. Bütün Müslümanlar Şam'da toplanacak. Bu ha! Amma batıl fikir ha! Sus yavrum, öyle söyleme, çarpılırsın. Niçin çarpılırım? Bunu büyük ulema efendilerimiz buyurmuşlar. Onlar ne biliyorlarmış? Onlar her şeyi biliyorlar. Primo anlamıyor fakat daha ziyade sormuyor içinden. Bu cahil kadın ne bilir diyordu. Akşam oldu. Yemekte babasıyla konuştu. O aşçı kadından daha ümitsizdi. Fakat kendi kalbinde bir aslan yatıyordu. Hiç Türkler 500 senelik vatanlarını 2,5 Bulgar yahut Yunan askerine bırakırlar mıydı? Artık her gün kışla meydanına gidiyor, Redif dairesinde toplanan askerlerin mekkari hayvanlarını, arabatlarını seyrediyordu. Bir sabah bir gürültü koptu. Sokakta Yahudi çocukları koşuyor, ilave, ilave diye bağırıyorlardı. Hemen bir tane aldı, okudu. Ve anladı ki Karadağ ile muharebe başlamış. Eve koştu. Bu müjdeyi Emine Hanım'a verdi ihtiyar kadın. Eyvah, eyvah diyor, oğlunun, Mustafa'cığının da gideceği için dizini dövüyordu. Akşam babası daha ziyade müteessir göründü. Primo sabahleyin erkenden mektebe çıktı. Tramvaydan kışlanın önünde indi. Faaliyet son dereceyi bulmuştu. Ama bütün zabitler, askerler hiç muharebe olacak diye sevinmiyorlardı. Bu hallerinden belliydi. Adeta hepsi biraz sararmış, solmuş, sanki biraz korkmuş gibi duruyorlardı. Arası çok geçmedi, Bulgar'ın, Sırp'ın, Yunan'ın harp ilan ettikleri işitildi. Gazeteler boyna, hudutlarda muzafferiyetlerini yazıyorlar, yaza yaza bitiremiyorlardı. Bunları eve getirip babasına gösterdi. Babası, "Yalan yavrum, yalan," diyordu. Selanik o kadar kalabalıklaştı ki artık kimse kimseyi tanımıyordu. Bir kargaşalık ki deme gitsin. Diyorlardı ki muharebeyi bırakan Selanik'e kaçıyormuş. Primo geziyordu. Kahveleri, hanları, dükkanları hep askerle dolmuş görüyordu. Madem ki muharebe oluyordu, bu kadar askerin bayram günüymüş gibi böyle sokaklarda gezmesinde ne mana vardı? Bir gün eve gelince Emine Hanım'ı ağlıyor buldu. Niçin ağladığını sordu. "Ah yavrum, muhacirler gelmiş." "Muhacirler mi gelmiş?" diye haykırdı. "Nerede?" "Her yerde, bütün camiler dolmuş." "Kim söyledi?" "Bugün Mustafa geldi, o söyledi." "Nereden geliyorlarmış?" "Koçana'dan, İştip'ten, Köprülü'den, her taraftan." Ertesi gün mektebe gitmedi. Camiler tarafına doğruldu. Hakikaten her taraf dolmuştu. Bunlar ihtiyar, kız, kadın ve çocuktu. Hepsi ağlıyorlar, tarif olunmaz bir sefalet içinde çıkırıyorlardı. Kalbi dayanamadı, kaçtı. Onları görmemek için kaçtı. Zavallıların hepsi açtı. Geline geçene "Allah aşkınıza biraz ekmek" diye yalvarıyorlardı. Kahveler gene hınca hınç asker doluydu. Ne intizam ne hükümet vardı. O gece uyuyamadı. İşte babasının dedikleri çıkıyordu. Hala zabitler gazinolarda oturuyorlar. Nazik ve beyaz elleriyle kadın gibi saçlarını ve bıyıklarını düzeltiyorlardı. Sabahleyin kalktığı vakit başı ağrıyordu. Babasına söyledi. "Üşümüşsün yavrum, bugün hiç dışarı çıkma," dedi. Evde kaldı. Babası akşam gazeteleri getirecekti. Öğle yemeğinden sonra pencerenin yanına oturmuş, Türklerin felaketini, bu felaketin sonunda ne olacağını düşünüyordu. Bahçenin demir parmaklı kapısından Emine Hanım'ın oğlu Mustafa'nın girdiğini gördü. Şüphesiz annesiyle görüşmeye geliyordu. Bu aslan gibi bir askerdi. Göğsü geniş, iri gözleri mavi ve parlaktı. Acaba annesiyle ne konuşacaktı? Merak etti, kalktı aşağıya indi. Mustafa'yı mutfakta annesinin karşısında bir sandalyede oturuyor buldu. Gülerek gitti, elini tuttu. "Hoş geldin Mustafa." "Hoş bulduk beyim." "Ne var ne yok bakalım?" "Hayırlar." "Sen niçin muharebeye gitmiyorsun?" "Ben Yüzbaşı Bey'in evinde kaldım." "Ama zaten muharebe bitti." Primo, "Ne?" diye haykırdı. "Muharebe bitti mi?" "Evet, bitti."
"Nasıl bitti?"
"Bu akşam Yüzbaşı Bey geldi. Evdekilere korkmamalarını söyledi. Bizim paşayla Yunan'ın paşası konuşmuşlar."
Sonra?"
"Sonra Selanik'i teslim edecekler."
"Muharebesiz mi?"
"Muharebesiz." Primo,
"Vay alçaklar vay," diye haykırdı.
"Bu nasıl olurdu? Selanik'i babalarımız muharebesiz mi almışlar ki şimdi muharebesiz düşmana veriliyordu?" Mustafa'ya daha birçok şeyler sordu. 50, 60, 70 bin kişi silahlarını vereceklermiş. Karaburun'daki büyük toplar bir gülle atmadan düşmana teslim olunacakmış. Primo tekrar sordu.
Sizi düşman sonra ne yapacak?"
"İyi bilmiyorum ama galiba esir edecek. Diyorlar ki esirlik çok rahattır. Adama bey gibi bakarlar." Ve Yüzbaşı Bey'in sevindiğini anlatıyordu. Primo dinliyor, içinden müthiş bir kin kabarıyor, zehir gibi damlalarına yayılarak her tarafını acıtıyordu. Mustafa gideceğine yakın belinden büyük bir revolver çıkardı. Bu Yüzbaşı Bey'inmiş. Yunanlılar esir ettikleri vakit şart mucibince zabitlerin kılıçlarını bırakacaklarmış ama ihtimal başka silahlarını alacaklarmış. Onun için bunu Mustafa'ya vermiş, anasına saklattırsın diye. Primo hem dinliyor hem muharebede kullanılmadığı bu silahı niçin saklanıldığını düşünüyordu. Hiç böyle revolver görmemişti. kılıfı tahtadandı. Aldı, baktı. Ne tuhaf dedi. Bu nasıl şey? Mustafa malumat tasladı. Buna mazer revolveri derler beyim. Bu hem tabanca gibi hem tüfek gibi kullanılır. Primo sordukça o anlatıyordu. Tahta kılıfı, daha doğrusu kutuyu açtı. İçinden revolveri çıkardı. Sapını kutunun ucuna taktı. Tahta kılıf bir tüfek dipçiği gibi olmuştu. Omzuna dayadı, nişan aldı. İşte böyle diyor, daha ziyade tafsilat veriyor. Primo dikkatlice dinliyordu. 10 kurşun birden konuluyordu. Nasıl konulduğunu, sonra nasıl boşaltıldığını anlattı. Primo da aldı, omzuna koydu. Mekanizmayı kurdu. Tetiği çekti, ateş edermiş gibi boşalttı. Ah, böyle 10 kurşun birden konan, 2000 metre yere atan mükemmel bir silah varken düşmandan nasıl kaçılırdı? Primo'nun buna aklı ermiyordu. Emine Hanım, ayol ben bunu nerede saklayayım diyordu. Primo kolayını buldu. Yukarıda tavan arasında, saçağa yakın bir yerde ufak bir delik vardı. Oraya konulursa kimse göremezdi. 10 bağda fişek vardı. Onları da kömürlüğe koymalıydı. Mustafa, âlâ, âlâ dedi. Anası itiraz edemedi. Primo revolveri aldı, kendi eliyle yerleştirdi. Kurşunları rutubet almasın diye bezlere sardılar. Çuvalların arkasına koydular. Primo hep muharebeyle ilgili şeyler soruyor, Mustafa cevap vermiyordu. Primo'nun bu teslim olmak meselesine bir türlü aklı ermiyordu. Akşam babasıyla mübahaseye girişti. Bu nasıl oluyordu? Ve anladı ki babası İstanbul'a gitmek istiyordu. Of, Selanik kalacak daha. Teessüründen kalbi acıdı. Rüyada görse inanamayacağı bu felaketi daha ziyade düşünemiyordu. Felaket saatleri ağır geçer. Yunan süvarilerinin gelmesi, kralın, prenslerin Selanik'e dolması epey sürdü. Birden her şey değişmişti. Sokakları şapkalılar kapladı. Yahudilerin hepsi hemen Rumlaştı. Bütün dükkanlar maviye beyaza boyandı. Mavili beyazlı taklar yapıldı. Yunan kralı geldi. Herkes, kadınlar ve erkekler sokağa döküldü. Alkış alkış, el şakırtısından, Zito, Sito Yorgos naralarından gök gürlese iştilemeyecekti. Yalanın önünde düşman taburları mızıka çalarak geçiyorlardı. Bütün pancurlar açılıyor, bu geçen taburlara çiçekler, buseler atılıyordu. Akşam babası, "Yavrum, artık burada oturamayacağız," dedi. "İlk vapurla İstanbul'a gideceğiz. Yarın yahut öbür gün." Aman ya Rabbi. Vatanı bırakmak bu kadar kolaydı ha. Adeta gezmeye gider gibi vapura binecekler. 500 senedir oturdukları Selanik'i bırakacaklardı. Hayır. Hayır. O, Primo buradan bir yere gitmeyecek, burada kederinden ölecekti. İstanbul'a gidip ne yapacaktı? Sokaktan geçen Rum çocukları, tramvaycılar, satıcılar. İşte bir Türk çocuğu diye kim bilir ne kadar acı bir hakaretle bakacaklar, onunla eğleneceklerdi. Artık bu hayata nasıl tahammül ederdi? Gece uyuyamadı. Babası istediği kadar bavulları filan hazırlatsın, o kaçacak, vapura binmeyecek, kendini öldürecekti. Ölmeye karar verdikten sonra Primo gayet tatlı ve hoş bir rahatlık duydu.